Hatıralar. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, bir hafta geçti ve yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizinle beraber maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım maziye şahitlik etmiş olanlar bize ne gibi hatıralar nakledecekler. Değerli dinleyiciler, 1876 yılında Osmanlı topraklarını bir baştan bir başa dolaşan bir İngiliz seyyahı var, Frederick Barnaby. Kendisi bir yüzbaşı, İngiliz yüzbaşısı. Yıllık tatillerini böyle gezerek değerlendirdiğini söylüyor bizlere. Fakat anlaşılan kendisi bir istihbaratçı, Rusya'yı ve Türkiye'yi gezmiş ve bu gezi notlarını seyahatname halinde neşretmiş ve Türkçe'de tercüme edilmiş kıymetli bir seyahatname bu. O zamanki İstanbul'dan doğuya Kars'a kadar olan yolları tavana kadar inmiş, büyük bir açık yüreklilikle, açık fikirlilikle anlatmaktadır. Ve aynı zamanda ifadesi, üslubu fevkalade güzel, aynı zamanda da Türk dostu olarak tanınıyor. İngilizler, Türklerin Ruslarla olan muhtemel bir harbinden önce, 93 harbinden önce ortalığın durumunu, şartları bu sayede takip etmiş oluyorlar. Evet, Frederick Barnaby'nin seyahatnamesinin son perdesini sizlerle burada değerlendirmek istiyoruz. Seyyahımız İstanbul'dan Bolu, Ankara, Yozgat üzerinden, Sivas üzerinden Erzincan'a, oradan Van'a, Ağrı, Erzurum, Ağrı, İran hududundan Van'a geçmiş. Van'dan da tekrar dönüşe geçerek Kars'a gelmiştir. Kars o zamanlar 20 bin kişilik bir kuvvetin mevzilendirildiği bir şehir. Erzurum'dan da takviye birliklerinin gönderilmesine müsait bir şehir. Orada Kars'ta İtalyan asıllı bir doktorla karşılaşıyor, Lanzoni isminde. Lanzoni'ye seyyahımız Kars sokaklarının çok pis olduğunu söylüyor. Halbuki diğer şehirlerde görmediği derecede pis olduğunu söylüyor. Bunu da Lanzoni izah etmeye çalışıyor. Yani bir tifo, kolera salgınına sebebiyet vereceğinden korktuğunu söylüyor. O sırada sivil vali geliyor. Sivil vali de konuşmaya katılıyor ve bu Kars'ın pisliğinin askeri birliklerden, askeri birlik komutanı olan validen, paşadan kaynaklandığını söylüyor. Çünkü askerlerin, kalabalık bir asker var, 20 bin nüfus az değil, şehri kirlettiğini ve şehirdeki sivillerin ortalığı temizlemeleri gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Bu işin askeri birlikler tarafından yapılmasını sivil vali paşaya söylemişse de askerlerin padişahın hizmetkarları olduğunu, vazifelerinin çöpçülük diye savaşmak olduğunu söylüyor. Böylece tabii şehrin imkanları da şehri temizlemeye yetmiyor. Bunu İstanbul'a bildiriyor vali, fakat tabii o haberin gitmesi gelmesi epey zaman geçecek. O zamana kadar bir kolera veya tifo salgını çıkmaması için dua ettiklerini söylüyorlar ki bu seyyahımızın Kars'ta edindiği ilk menfi intibadır. Seyyahımız şehirdeki istihkamları gezmiş. Karadağ'da 12 kurup toplu bir kale var, onu anlatıyor. Fakat cephanenin yerinin iyi seçilmediğini söylüyor. Ovadaki istihkamları da teferruatına kadar kaç top ihtiva ettiğini de burada ihtiva ediyor. Sıralıyor. Bütün bu müdafaa düzeneğini incelemesine izin veriliyor. Teker teker açılarını hesaplıyor ve gereken teklif ve tavsiyelerde bulunuyor. 7 ay önce, burada enteresan bir şey anlatıyor seyyah. 7 ay önce Grand Duke Mikael Rus Grandükü, Çar'ın oğlu, karşı taraftaki Gümrü şehrine geliyor. Gümrü şehri, Kars'ın yaklaşık 40 kilometre kadar karşısında, 48 kilometre kadar karşısında bir şehir. Rusların elinde. Ve burada bol miktarda Ermeni yaşıyor. Buraya geliyor ve buradaki Ermenilere bazı konuşmalar yapıyor. Bu konuşmalarında mesela Ermeni okullarını geziyor. Burada kızlara yönelik bir konuşma yapıyor. Onlara işte derslerini falan anlattıktan sonra annelere müteveccih şu sözleri söylüyor. Çocuklarınızı beslediğin sütün Rus sütü olması gerektiğini unutmayın diyor. Tabii Ermeniler de kendi milletleriyle, milliyetleriyle gururlanan bir kavim. Grandük'ün konuşması onları fevkalade kızdırıyor. Yetmiyor bu Grandük'ün, Rus prensinin antipatisi. Daha sonra Ermeni okullarından birinin müdürünü ziyarete gidiyor. Orada sınıfta asılı resimleri soruyor. Dikkatini çekiyor resimler. Bunlar neyin resmi diye soruyor. Öğretmen de eski Ermeni krallarının bazılarının resimleri diye cevap veriyor. Grandük çok kızıyor. Çar'la imparatorluk ailesi mensupları dışında portre bulundurmanız yasak. Hapse atılacaksınız diyor. Vaktiyle Çar Nikola'nın Ermeni patriği Mateos'a, ki Ermeni patrikhanesi Gümrü'ye çok yakın, Eçmiyazin'dedir. Mateos'a Çar'ın Rusya'daki bütün Ermenilere can, mal ve din hürriyeti tanıdığını gösteren bir vesika veriyor. Patrik bu vesikayı daima üzerinde taşıyor çalınma ihtimaline dolayı. Günün birinde ani olarak ve şüpheli bir şekilde öldürülüyor. Ölü bulunuyor. Daha sonra ondan sonra gelen Patrik bu belgeyi arıyor. Çanikola'nın Patrik Mateos'a verdiği vesikayı arıyor fakat bulamıyor. Sonra onun bir kopyasını buluyor. Kopya edilmiş halini buluyor ve Tiflis'teki hükümet memurlarına, yetkililerine bir müracaatta bulunuyor. Yeni bir vesika verilmesini istiyorsa da bu talebi geri çevriliyor. Ermenilere hiçbir zaman hiçbir dini hürriyet tanınmadığını kendisine bildiriyorlar. İşte bir Osmanlı ülkesindeki Ermenilere bakın değerli dinleyiciler, bir de Rusların ülkesinde yaşayan Ermenilere bakın. Tabii Barnaby bunu doktora soruyor. Buradaki Ermeniler Rusları severler mi? Katiyen hayır diyor. Buradaki Ruslar, Ermeniler Ruslardan nefret eder. Tabii bu muameleleri gören Ermenilerin Rusları sevmesi zaten mümkün değil. Bir başka sorusu var Barnaby'nin. Ruslar Müslümanların Çar'ın topraklarından ayrılmalarına izin vermiyormuş. Doğru mu diye soruyor. Doktor da evet, birkaç ay önce bir hadiseye şahit oldum diyor. Bazı Müslümanlar Rusya'dan Türkiye'ye kaçmak istiyorlardı. Ama hududu geçtikleri sırada bir Kazak kafilesi, bu Kazaklar Kazakistan Kazakları değil, Çar'ın ordusunda Dinyeper Kazakları denilen Ortodoks Kazaklar vardır. Onlardan bir birlik vardır. Vahşetleriyle, sertlikleriyle meşhur bir askeri birliktir bu. Bunlar ateş açıyor. Müslümanlar buna rağmen kaçıyorlar. 3 çocuk yaralanıyor ve Kars'a varıyorlar ve Kars'ta tedavi ediliyor. Bunu anlatırken Barnaby diyor ki Ortodoks mezhebinin yanlış inançlarının hasretini duyan İngiltere kilisesine bağlı bazı rahiplerin mukaddes Rusya'nın müdafileri kesilişlerini düşünmekten kendimi alamıyorum. Ama buna şaşmamak gerekir. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza papazın günahları bağışlaması adlı iğrenç broşürden bazı cümleleri aşılamayı Allah'a hizmet olarak idrak edecek kadar doğru yanlış kavramına yabancı olan bu insanlar, dillerini de dinlerini değiştirmeleri için hamile kadınları öldürmenin, Hristiyan kadınlarıyla çocuklarını kırbaçlamanın Rus hükümeti açısından haklı görülebileceğini de düşünebilirler. Bu gibi rahipler Engizisyon'u seve seve tekrar hayata geçirebilirlerdi. Kurbanlar Müslüman olduğu takdirde Saint Barthélemy veya Bartolomeo katliamını da müdafaa edebilirler. Malum Fransa'da 16. asırda bir gecede 20 bin tane Katolik Protestan öldürülmüştü. Saint Barthélemy ortusu gecesi. Ağustos'un sonunda. Haftanın 7. gününde de kürsülerinden Türklerin katledilmesini müdafaa etmek suretiyle barış doktrinleri vaaz ederler diye kendi ülkesindeki mensuplarını tenkit ediyor. Rusların Müslüman köylerinde, Çerkez köylerinde yaptıkları mezalimi anlatıyor. 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu nasıl gaddarca kırbaçladıklarını, sonra ateş ettiklerini, merminin çocuğun bacağına saplanıp da uyluk kemiğini parçaladığını, annesinin can çekişen çocuğun başında ağladığını, sonra hastaneye götürüldüğünü, ayağının kesildiğini fakat yine de ölümünün önüne geçiremediğini, öldüğünü bunları hep anlatıyor. Ve Barnaby Rusya'nın öksüzlerin babası olarak İngiltere'de görüldüğünü, görenler olduğunu söylüyor. Bu Müslüman çocuklarına nasıl davrandığı göz önüne getirilirse kalabalık bir aileye babalık etmek Rusya'ya fazla pahalıya mal olmasa gerek diyor Barnaby. Ve ondan sonra Rusların kendi ülkesinde yaşayan azınlıklara reva gördüğü muameleleri bütün teferruatıyla anlatıyor. Bu da Barnaby'nin çok uyanık, hadiselere hakkıyla vakıf ve hakikaten Türklere ve Müslümanlara sempatiyle bakan bir İngiliz subayı olduğunu gözler önüne seriyor. İki yanlışın bir doğru etmediği eski ve haklı bir sözdür diyor Barnaby. Rusların Kafkaslar'da yaptıkları Çerkezlerin Bulgaristan'da yaptıklarını haklı kılmaz. Ama Bulgaristan'daki zulümleri abartarak anlatan Mr. Gladstone yani İngiltere Başbakanı, niçin kendi ülkesinin memurlarınca aktarılan Rus askerlerinin işledikleri suçlar konusunda sessiz kalıyor? Rusların yaralılara bile ne denli acımasız olduklarını Kırım'da görmedik mi diyor Barnaby. Seyyahımız şimdi Ardahan'a doğru yola çıkıyor. Bir Kürt köyünde geceliyor. Ev kalınamayacak kadar kötü. Avludaki arabada kalmak istiyor. Avludaki araba pireden yatamıyor evde bir de. Hatta uşağı diyor ki ev sahibim diyor eğer pireler tarafından ısırırsa size bahşiş vermez diyor. Bunun üzerine adam bir arabam var diyor temizdi. Soğukta duruyordu. Pireler donmuştur. Arabayı yola çekeyim. Efendiniz onun yanında uyusun diyor ve böylece geceyi odaya alıp onun üzerinde yatıyor. Ardahan'da 12 bin asker var. Topraktan istihkamları ziyaret ediyor Barnaby. Kaya başında bir Türk topçu albayıyla tanışıyor. 20 yıl önce İngiltere'de Woolwich'te okumuş. İngilizcesinin çok iyi olduğunu söylüyor. Ondan sohbet ediyorlar. 4 atımı 7,5 liraya yani yaklaşık 6 sterline satıyor ve kiralık atlarla yola devam ediyor. Ardanuç'a geliyor. Ardanuç burada uşağı olan Mehmet nehirde kayığa binmekten korkuyor. Barnaby ne olmuş yani kısmetin böyleyse boğulursun. Seni öteki dünyada bekleyen hurileri bir düşün diye latife yapıyor. Mehmet altta kalır mı? Efendi siz Hristiyanlar cennete inanmıyor musunuz diye soruyor. Evet inanıyoruz diyor Barnaby. Barnaby çok birkaç dil bildiği için rahatça konuşuyor. Hasta olunca doktor çağırtmıyor musunuz? Çağırıyoruz diyor. Çağırtıyoruz diyor Barnaby. O zaman diyor Mehmet. Öyleyse siz de cennetin hazlarını, lezzetlerini ertelemek için elinizden geleni yapıyorsunuz demektir diyor. Bunun üzerine cevap verecek bir şey bulamıyor Barnaby. Ardanuş'ta bütün müstahfızların toplama, ya müstahfız Osmanlı ordusu 3'e ayrılıyordu değerli dinleyiciler. Muazzaflar, redifler ve müstahfızlar. Şimdi müstahfızlar ihtiyat askerleridir. Bunlar zamanı gelince sefer olduğu zaman orduya toplanırlar. Ardanuş'ta bütün müstahfızların toplanma emri geliyor. Onun üzerine kaymakam, Ardanuş kaymakamı harbin çıkmak üzere olduğunu anlıyor. Ve bu harbin ilk haberlisi oluyor. Buradan Livaniye, yani Artvin'e gidiyorlar kayıkla. Buradan da 9 saatte Batum'a gidiyorlar. O da deniz yoluyla kayıkla. Kayıkçıların hepsi Gürcü diyor Barnaby. Ve burada buğdayın çok pahalı olduğunu, arpanın bulunmadığını, ancak mısırın bulunduğunu söylüyor. Arpanın bulunmamasının zaten çok fazla bir emniyeti olmadığını, çünkü fazla atın olmadığını söylüyor. Burada Livane kaymakamının Gürcülerden bir başı bozuk taburu kurduğunu görüyor. Bunları teftiş ediyor. Batum'da karantina istasyonunda kalıyor. Ve burada 8 bin asker var. 12 bini Poti yolunu müdafaa etmek üzere Çoruh suyuna gönderilmiş. Demek ki 20 bin asker de orada var. Sınırda Türk askerlerinin Türkleri savaş çıkartmaya kışkırttıkları haberleri geliyor. Ateş açıyorlar. Fakat Türkler soğukkanlı davranıp bu blöfü görüyorlar ve buna mani oluyorlar. Barnaby, İngiltere'de Türklerin asla ıslah edilemeyeceğini ileri sürenler, Türkçe öğrenip de sultanın ülkesinde yolculuk etseler ne iyi olur diyor. İnsan tabiatı her yerde hemen hemen birdir. Yeryüzünde kötülükten çok iyilik vardır. Yoksa bir Fransız filozofunun dediği gibi kötüyü yok eder, insan soyunun sonu gelirdi. Türklerin idaresi hele bir iyi olsun, çok geçmeden medeni milletler arasında yerlerini alacaklardır diyor. Askeri konulardaki erteleme Türk yetkililerin en büyük kusurudur diyor Barnaby. Ama onları eleştirmek de bir İngiliz'e düşmez. Çünkü dünyada belki hiçbir ülke bu gibi konularda İngiltere kadar ihmalci değildir diyerek bir öz eleştiri yapıyor. Türklerin akılları fikirleri midelerinde ama kalpleri de hiç boş değil diyor Barnaby'nin uşağı Radford. Barnaby'nin uşağı Radford ve bir de emireri vardı. Mehmet, Mehmet Türk ordusunda askerdi. Vali, Sivas'ta vali tarafından kendisine verilmişti. Ve burada artık ayrılıp birliğine devam ediyor. Batum'dan gemiye binip Trabzon'a doğru hareket ediyor. Artık geri dönüş başladı. Trabzon'a giden gemide askeri bir doktor Türk paşasıyla karşılaşıyor. Doktor kalbinden rahatsız. Doktora Erzurum-Kars yolunun karla kapalı olduğunu söylüyor. Trabzon'da inip havanın düzelmesini beklerim diyor. Kars'a çabuk gitmezse orada bir salgın hastalık çıkabileceğini anlatıyor. Fakat kendisi hem kalp rahatsızlığı sebebiyle ölüm korkusu içinde, 1,5 sene sonra da zaten emekli olmayı, tekaüde ayrılmayı bekliyor. Bundan dolayı Kars'a varmak için acele etmiyor. Buna kızıyor. Barnaby prensipli bir adam olduğu için buna kızıyor. Trabzon'dan bir Fransız vapuruna biniyor. Barnaby 3 günde İstanbul'a, oradan da Marsilya yoluyla 8 günde Londra'ya varıyor. Birkaç hafta sonra Rusya Türkiye'ye savaş açıyor. İngiltere bu savaşı protesto ediyor. Ama bu protestolar sözde kalıyor. Barnaby, ben bu satırları yazarken Çar'ın orduları Tuna'yı aşıp Osmanlı topraklarına girdiler. Paris Anlaşması Rus hükümeti tarafından bir kez daha çiğnendi diyor. Sonra da diyor ki, unutmayalım ki Türkiye yalnız kendisi için değil, dolaylı olarak Hindistan İmparatorluğumuzun emniyeti içinde savaşıyor. Türk hükümetine verilecek birkaç milyon sterlin ordusuna kafi mühimmatı temin edebilir. 50 bin kişilik bir İngiliz birliği İstanbul'u Ruslara karşı savunabilir. Osmanlı askerlerinin ellerindekini korumaktan fazlasını yapacağı umulur. Ama o kadarı bile şüpheli. Çar sultana karşı harekete geçmekle eldivenini İngiltere'nin suratına fırlattı. Yani meydan okudu. Biz de bu meydan okumayı kabul edip kılıçlarımızı Türkiye için çekelim diyor. Barnaby buradan sonra Sudan'a gidiyor değerli dinleyiciler. Daha sonraki bir yılda Sudan'a gidiyor. Sudan'da o yıllarda Hartum'da bir isyan var. General Gordon'un bastırmaya çalıştığı bir isyan var. Burada çarpışıyor ve bir Asi'nin mızrağıyla öldürülüyor. Barnaby. Mezarı Sudan'dadır. Kendisi çok tanınan ve sevilen bir yazardı. Ve ölüm haberi Londra'da çok büyük bir tesir hasıl etti. Yazmış olduğu kitaplar bizim için mühim birer kaynaktır. Yazmış olduğu raporlar İngiliz hükümeti için önemli birer vesikadır. Fakat ne yazık ki bu 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda İngiltere hükümeti Barnaby'nin raporları istikametinde Türk hükümetine yardım etmemiş. Bundan dolayı Osmanlı ordusu çok büyük bir mağlubiyete uğramıştır. Ancak İngiltere'nin aklı başına daha sonra gelmiş. Rusların Osmanlı ülkesinde çok büyük bir nüfus sahibi olacağından korkarak Türklerin oldukça aleyhine olan Ayia-Stefanos Anlaşması'nı Berlin Anlaşması ile tadil etmişler daha iyi şartlarda. Bunun karşılığında da Kıbrıs'ı almışlardır ki Barnaby'nin gezdiği Kars, Ardahan, Batum'da, Bayezid'de Rusların eline geçen topraklardandı.
dağlarında çiçekler açar. Kafkasya dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar hep yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar hep yer gibi kaçar. Kader böyle bir şey garip anlar. Kanım helal olsun güzel bakanlar. Kafkasya dağlarında oturdum kaldım. Kafkasya dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları ben bağrıma bastım. Öksüz yavruları ben bağrıma bastım. Kader böyleymiş ey garip ana. Kanım helal olsun güzel bakana. Oğluyum ben ölmek isterim. Türk oğluyum ben ölmek isterim. Toprak iken olsa yatağım yerim. Toprak iken olsa yatağım yerim. Allah'tan utansın dönenler geri. Allah'tan utansın dönenler geri. Kader böyleymiş ey garip ana. Canım feda olsun güzel vatana. Kafkasya dağlarına bomba koydular. Kafkasya dağlarına bomba koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Canlı zaferlerle düşmanı boğdular. Canlı zaferlerle düşmanı boğdular. Kader böyleymiş ey garip ana. Canım feda olsun güzel vatana.
Evet değerli dinleyiciler, Frederick Barnaby'nin hatıraları burada sona eriyor ve hatıralar programının da sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hatıralar.